Profesör Doktor Ekrem Burra İkinci ile birlikteyiz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Merhabalar.
Merhabalar. Haç ve Suriye olayları. Geçen hafta başlamıştık konuşmaya. Bu hafta devam edeceğiz kaldığımız yerden. Geçen hafta şöyle bir özetleyelim isterseniz dinleyicilerimiz için. Neden Kabe önemlidir? Bizim yani Müslümanlıktan önce Kabe'nin nasıl kullanıldığı, içinde neler yaşandığı, etrafında neler yaşandığı. Bunların hepsini konuşmuştuk. Aslına bakarsanız orada olmanın ne anlama geldiğini de konuşmuştuk.
Evet.
İnsanlara nasıl iyi geldiğini.
Hac İslam'ın 5 şartından bir tanesi. Hac dediğimiz şey, ömründe bir kere zengin olanların ve imkanı olanların Mekke-i Mükerreme'ye gidip Kabe'yi tavaf etmeleri ihramlı olarak ve Arafat'ta vakfiye durmalarıdır. Böyle yapana hacı denir. Böyle yapanın eğer bütün şartlarına riayet etmişse, niyeti daha ise bütün günahlarından silindiğini, arındığını söylemiştik. Kabe'nin tarihi çok eskilere dayanıyor. Hazreti Adem devrine dayanıyor. Fakat haccın İslamiyet'le beraber sistemli bir ritüel, bir ibadet haline alması üzerine tabii Mekke ve Medine ayrı bir ehemmiyet kazanmıştır dünya Müslümanlarının gözünde. Ve ilk devirlerde zaten halifeler burada otururlardı, Medine'de otururlardı ve Mekke'ye her sene hacca giderler. Ve buranın haccın iyi şekilde, en iyi şekilde yapılmasıyla uğraşırlardı. Sonra Emevi Devleti zamanında merkez Şam'a taşınmış olsa bile Emevi halifeleri İslamiyet'e her cihetle hizmet ettikleri gibi Haremeyn'e de çok hizmet etmişlerdir. Mekke'nin, Medine'nin tamiri, mescitlerin genişletilmesi.
Zaten onların görevleri içinde değil mi zaten. Aslında kalıyor.
Ya hacca geliyorlardı halifeler veya bir hac emiri tayin ediyorlardı. Nasıl ki namazlar cemaatle kılınıyorsa İslamiyet'te hac da hac emirinin riyasetinde yapılırdı. Hac emiri karar verirdi. Bugün Arafat, bugün bayramdır, bugün şudur. Buna o karar verirdi. Hac emiri karar verirdi. Halife varsa o hac emiridir. Değilse birisinin hac emiri tayin eder. Osmanlılar da Osmanlı Devleti'nin sonuna kadar bir hac emiri tayin etmiştir.
Kendileri gitmemişler.
Gitmemişlerdir ve bu hac emiri padişahların yerine de vekaleten hac yapmıştır. Yani padişahlar onları vekil tayin etmiştir. Çünkü padişahların haca gitmeleri mümkün değildir. Ulema...
Neden gitmemiştir? Bu çok sorulan bir soru.
Çok yani, sorulan bir soru.
Hem
evet.
İslam şartlarından biri hem de hani zenginlikse eğer şartlardan biri onlardan daha zengini yok.
Acaba? Padişahlar zengin midir? Orası tartışılabilir. Yani padişahın hususi hazinesi...
Şahsi hazinesi hacca gidecek...
Değildir. Olmayabilir.
Yetmez
yani,
mi?
Padişah hacca nasıl gider? Yalnız başına hadi ben gidiyorum eyvallah diyemez.
Öyle değil ama...
Bütün maiyetinin masraflarını vermesi lazım. Bu kolay bir şey değil ve her padişahın yani zannedilir ama serveti o kadar olmayabilir.
Mesela şöyle midir? Padişah hacca giderken onu korumakla görevli gelecek olan herkes
tabii.
Ve mahiyetindekilerin hepsinin kendisi mi karşılaması
gerekiyor?
Tabii
hususi bir seyahat olduğu için bütün onun masrafını kendi vermesi lazım.
Ama resmi halife olması sıfatıyla orada olması bir görev gibi addedilip...
Orada olması görev değil. Yani orada olması görev değil. Ama hacca gitmesi bir dini vecibe. Kendi hususi dini vecibesi olduğu için mesela camileri kendi kesesinden yaptırıyor. Halbuki İslam devleti normalde cami yaptırır. Ama padişah yaptırdığı camilerin, medresenin paralarını kendi veriyor. Mesela haremdekilerin bütün masrafını kendi veriyor. Saraydaki çalışanların maaşını kendi veriyor. Onun için padişahın her zaman parası olmaz. Zannedildiği gibi değildir. Hazine-i hassa padişahın el dokunmadığı bir hazinedir. Orada mukaddes emanetler var. Elmaslar, kaşıkçı elması bunları. Bunlar bir aile vakfı gibidir. Padişahın hususi bir serveti var. Ceyb-i Humayun hazinesi denir. Belki de orada para olmayabilir. Savaş vardır, parayı oraya aktarmıştır. Ama teorik olarak padişahlar zengindir. Ama ulema demiştir ki, padişahlar, valiler, emirler bunlar mahpus gibidirler. Hapishanedeki insan gibidirler. Hapishanedeki insan nasıl gidemez hacca? Bunlar da işini gücünü bırakıp baş yeri bırakacak. Aylarca hacca gidecek.
Görevin mahpusu öyle
tabii
mi?
Görevin mahpusu. Yani üç ay, en az üç ay baş yeri bırakacak. İbadet için hacca gidecek. Bunun vazifesi her an...
Yani vazifeyi daha önemli mi tutmuşlar?
Vazife daha mühimdir tabii. O da ibadettir çünkü. Vazifeden dolayı mazurdur. Şöyle, padişahın vazifesi 7 gün 24 saattir. 365 gündür. Yani padişah bitti ben evime çekildim öyle bir şey yok. Her an devlet ayakta olduğu için onun idarecisi de devamlı ayaktadır. Onun için ulema demişler ki padişahlara hacca gitmek farz değildir. Ne yapıyordu padişahlar? Bir vekil gönderiyorlardı. Biliyorsunuz hacca gitme imkanı olup da. Daha doğrusu hacca gitme gücüne sahip olup da gidemeyenler bir şekilde hastadır, sakattır, kadındır, mahremini bulamamıştır. Bir bedel vekil gönderir. Osmanlı padişahları da bir bedel vekil göndermişlerdir. Bunu mesela Sultan II. Murad'ın vasiyetnamesi elimizdedir. Orada bunu görüyoruz. Hacca bir bedel gönderilmesini vasiyet etmiş. Yani hacı ihmal etmemişler. Bunu umumiyetle Osmanlılara dil uzatmayı adet haline getirmiş bazı kesimler ve kalemler mal bulmuş mağribi gibi zaman zaman söylerler. Sizin bu kadar dindar dediğiniz adam hacca niye gitmemiş? Peki bu kadar dindar dediğimiz adam beş vakit namazlarını bırakmamışlar, oruçlarını tutmuşlar. Camilerle, ibadethanelerle, hayır hasenatıyla her tarafı doldurmuşlar. Hacca gitmek onlar için nedir ki? At üzerinde, adamların ömrü at üzerinde geçiyor zaten. Gitmiyorum yani lan, hani... ben harbe, ben hacca gideceğim diye hacca gitmekten onu kim men edebilir? Bu onun dini şeyinden değil ki, gevşekliğinden. Hatta popülaritesi artar. Ama din böyle söylüyor. Bütün din kitaplarında bu yazar.
Yine de hacca gitmeye niyet edip...
Gidemeyenler de var. Gidemeyenler. Sultan Vahidettin, hacca gitti fakat hastalandı, hacca yapamadı tahttan düştükten sonra. Sultan II. Osman hacca niyetlendi fakat onun tahtını başına geçirdiler. Düşünün, hacca niyetlendi samimi olarak, hacca gidip gelecekti. Bu arada Anadolu'dan ve Suriye'den topladığı gençlerle de yeni bir ordu kuracaktı. Tabii bunu anlayanlar onun hacca gitmesini engellediler. Nitekim ulema, o zamanki hocaları falan ona hacca gitmeyi men ettiler. Hacca gitmeyin dediler. Hacca gitmek farz değil. Aziz Mahmud Hüdayi falan dedi. Siz hacca gitmeyin. Padişahlara hac farz değildi. Ne yapıyorsunuz dedi. Burası bırakılır mı? İstanbul.
Şu anda geldiğinizde nasıl bulacaksınız?
Nasıl bulacak? Hem de bu şartlarda Cem Sultan'ın hacca gittiği rivayet ediliyor. Cem Sultan'ın. Onun dışında Osmanlı Hanedanı'ndan hacca gitmek nasip olan olmamış. Ama dediğim gibi bedel gönderiyorlar. Usul budur. Usul budur. Bu bedeli de umumiyetle hac emiri yerine getiriyor.
Hatta Suriye alaylarının ve işte haremeyne yapılan hizmetlerin de belki de bu gidememekle, gitmek isteyip de gidememekle bir bağlantısı var.
Bununla alakalı pek çok menkıbede zaten Osmanlı padişahlarının haremeyinin aşkıyla yandıkları. Mesela Sultan II. Mahmud'un gönderdiği bir kaside var. Şam'dan ihdaya eyledim cüret ya Resulallah. Hizmetim, maksadım ulyaya hizmettir ya Resulallah diye çok çok yanık bir naatı vardır. Peygamber'e gönderdiği şiiri vardır. Yani sana türbene Şam'dan hediye etmeye cüret eyledim diyen. Yine... Sultan I. Ahmet'in nola tacım gibi başımda götürsem daim kademin akşını ol fahri rusulün gül gülzarı muhabbet o hatem o kadem sahibidir. Ahmet'a durma yüzün sür kademine o gülün diye bir şiiri vardır. Hazreti Peygamber'in ayak izine yüzünü sürmek ve o ayak izinin şeyini yapıp bir müddet
başında taş gibi taşıdığı
rivayet edildi. Bütün Osmanlı padişahlarının yüreği Mekke Medine'nin aşkıyla her Müslüman gibi yanmıştır. Dediğiniz gibi bu hacca gidemedilerse de
hizmetten geri kalmamışlar.
Manevi gitmişlerdir, manevi alemle gitmişlerdir. Oraya hizmette yarışmışlardır ve Osmanlı padişahlarının istisnasız hepsinin ama bunlardan bazıları daha fazla olmak üzere haremeyne hizmetleri Emevi, Abbasi ve Memlük sultanlarına erişir. Emevi halifelerin çok hizmeti vardır Mekke Medine'ye. Abbasi halifelerinin keza öyle. Memlük sultanlarının çünkü zaten Hicaz Memlük devletine bağlıydı. Çok hizmeti vardır. Ama Osmanlı padişahlarının hepsinin Osmanlı devletinin haremeyne yani Mekke Medine'ye ve Kudüs'e onu da sayıyoruz. Emakini Mukaddesi'ye hizmeti ciltlerce kitap dolduracak kadar fazladır. Bunların en tipik sembollerinden bir tanesi Sürre alayıdır.
Bugün onu konuşacağız. Sürre alayları. Şimdi kelime olarak gençlere yabancı gelebilir. Evet. Bir otursamayabilirler evet. Başlarında, akıllarında. Evet. Bir isterseniz kelime anlamıyla peki. Başlayalım.
Sürre kese demektir. Bu keselerin içine paralar doldurulur. Mekke Medine'deki fakirlere, orada hizmet eden din adamlarına, hacılara su verenlere, oranın ileri gelen eşrafına bu paralar dağıtılır. Bundan dolayı buna sürre alayı deniyor. Fakat tabii sürre alayının tek vazifesi oranın fakirlerine ve oranın vazife gören
hademeyi... Bu parayı neden gönderiyorlar? Bir onu söyleyelim. Yani buradaki zenginler oradaki fakirlere neden para gönderiyor?
Şimdi hac ibadetinin en düzgün şekilde yapılması lazımdır. Çünkü senenin belli birkaç gününde yapılıyor ve çok sayıda insan oraya toplanıyor. Burada ibadetlerin çok muntazam bir şekilde yapılması, orada asayişin, refahın temin edilmiş olması lazımdır. Yani Mekke Medine sakin bir yer olması lazımdır. Hacıların rahatça gidip ibadetlerini yapabilmeleri için. Bir de ikincisi... Mekke ve Medine Hazreti Peygamber'in halkıdır. Onun hemşehrileridir. Ve mübarek mekanlarda oturanlar o mübarek mekanların bereketine kavuşmak için orada oturmaktadırlar. Bunlara hemcivar deniyor. Hazreti Peygamber mücavir deniyor. Komşu demektir. Bunları ayrı bir kıymet vermişler. Yani dini ululamak, tebcil etmek için buraya ayrı bir hediye göndermişler. Bir de sürre alayı sadece devlet göndermiyor. Şimdi sürre alayı şu demek. Devlet her sene hacca hac mevsiminden önce oraya develerle, kervanlarla hediyeler gönderiyor. İşte Hazreti Peygamber'in türbesine, oradaki mukaddes yerlere, Kabe'ye, Şam'danlar gönderiyor, hediyeler gönderiyor veya puşideler gönderiyor. Ve oranın dediğim gibi ileri gelenlerine para gönderiyor. Bu Padişahın hususi hazinesinden karşılanıyor. Fakat İstanbul halkı bunun her birinin orada bir fakiri var. Fukarası var. Ona dua ediyor. Gidiyor Kabe'ye belli zamanlarda Ravza'ya.
Tanışıyorlar, biliyorlar
tanışıyorlar.
Mı?
Ya mektupla tanışıyorlar ya haberleşiyor. Ya hacca gittiği zaman tanışmış oluyor bir şekilde. Onlara para gönderiyor muntazama. O da onun için o da dua. Ta para karşılığı dua edilmez. Hı-hı. Yani duasının hediyesi olarak siz bizim için dua ediyorsunuz o mübarek yerde. Çünkü dua her yerde edilir elbette. Ama bazı yerlerde edilen dualar daha makbuldür. Mübarek yerlerde Kabe gibi, Mescid-i Nebevi gibi, Mescid-i Aksa gibi yerlerde, camilerde, mübarek mekanlarda edilen dualar veya yağmur yağarken, ay ve güneş tutulduğu zaman yapılan dualar, namazdan sonra yapılan dualar, kalbi kırıkken yapılan dualar, anne babanın çocuğuna yaptığı dua, hastayken yapılan dua, sefere giderken yapılan dua, bunlar diğer dualardan daha makbuldür. Onun için burada herkesin bir fukarası vardır. Keselere parayı koyarlar. Üzerine de yazarlar kim olduğunu, bunu Sürre Alayı'na teslim ederler. Sürre Alayı gittiği zaman o kişiyi bulur. Medine'de felanca oğlu felanca diye.
O kalabalığın içinde.
Ama tabii o bir nizama kavuşmuş. Düşünün bu Sürre Alayı adetini başlatan Çelebi Sultan Mehmet. 4. Osmanlı padişahıdır. Peki, 5. Osmanlı padişahıdır. Peki, o zaman Mekke Medine Müslümanların hakimiyetinde değil, Memlüklerin hakimiyetinde. Buna rağmen Çelebi Sultan Mehmet o kadar din gayreti olan bir padişahtı ki zaten Hazreti Peygamber soyundan duruyor anne cihetiyle. Memlüklerin de müsaadesiyle her sene Sürre Alayı göndermiş. Birkaç sene gönderilmiş, arada bazı harpler sebebiyle kesilmiş yani muntazam değil. Sultan II. Murat devam ettirmiş, Fatih Sultan Mehmet devam ettirmiş, Sultan Bayezid devam ettirmiş. Artık ya bu Sultan Selim'den sonra bu zaten sistematik görev. Bir hale dönmüş ve her sene Recep ayında sarayda merasimler yapılıyor, dualar ediliyor, develer süsleniyor, hac emiri geliyor, padişah bulunuyor, Sürre Alayı'na hediyeler teslim ediliyor.
Sürre Alayı da ama süslü püslü
çok
bir şey.
Çok süslü, çok. Şehirde geziyor, İstanbul'da geziyor. Herkes Sürre Alayı zaten adı üstünde alay bir merasim bu. Dediğim gibi İstanbullular oraya hediyelerini tevdi ediyorlar makbuz mukabilinde. Ve hacca gitmek isteyenler.
Bazen de birine değil de oradaki fakirlere dağıtmak üzere. Fakirlere. Mesela oradakilere su dağıtmak üzere.
Evet mesela şöyle. Orada zaten su dağıtma işini yapanlar var gönüllü olarak. Yani bunu bir fahri hizmet olarak yapıyor. Onlara hediye gönderiyor mesela.
Benim de katkım olsun.
Orada mesela hacılara ne bileyim perdedarlık yapanlar, delillik yapanlar, bir şekilde bir hizmet yapanlar var. Bunu ta öteden beri insanlar gönüllü olarak yapıyorlar. Bunlara hediye gönderiyor hükümet. Halk da bunlara yardım ediyor. Ayrıca halkın her birinin orada bir tanıdığı fakir var. Bunları tevdi ediyorlar makbuz mukabili. Bunlar alınıyor. Muhafız alayı falan var. Askerler var. Bu işle vazifeli kimseler var. Sürre Alayı yola çıkıyor. Gemiyle karşıya geçiyor. İşte Üsküdar merasimde bu deveyle. Anadolu'da hacca gitmek isteyenler Sürre Alayı'nı bekliyorlar. Sürre Alayı ile beraber gidiyorlar.
Şimdi bir de o tarafı var işin. Yani şimdi Sürre Alayı yola çıktığında aslında hacca gidecek olanlar da o kervanın arkasına katılarak ona sağlanan güvenlikten istifade ederek huzur içinde yolculuk yapıyorlar.
Evet. İşte Ankara, Konya üzerinden, Suriye üzerinden kervan hacca gidiyor.
Aslında galiba biraz da amacı bu Sürre Alayı'nın devlet korumasında olduğunun hissedilmesi, hissettirilmesi ve arkasındakilerin de güvenle hacca gidebilmesini sağlamak.
Aynı zamanda halifelik.
Böyle bir amacı da var.
Aynı zamanda halifelik nüfuzunun tebarüz ettirilmesi. Osmanlıların buranın fiilen hakimi her ne kadar kendilerini hadim görseler de onu göstermenin bir yolu olmuştur. Ve o kadar ehemmiyet verilmiştir ki harp sebebiyle kesildi 1916'da gidemedi yol çünkü Suriye işgal edilmişti. Ama harp bittikten sonra damat Ferit Paşa Suriye ve Arabistan kaybedildiği halde Paris müzakeredeki konferansta biz Türkler Sürre Alayı'nı devam ettirmek istiyoruz.
Buradan dedi. Geçmesini istiyoruz.
Zaten. Yani devam ettirmek istiyoruz dedi. Hatta bunu bazıları çok komik bir şey olarak vasıflandırıyorlar. Yani damat Ferit Paşa'nın bu...
Konuşa bunu mu konuştun?
Bunu mu konuştun diye. Fakat bu aslında bir şeyi gösteriyor. Yani biz burayla alakadarız. Ne kadar burayı kaybetsek de, fiili olarak burayı kaybetsek de biz burayla alakadarız. Yani siz bize bu salayeti verin. Biz vaktiyle nasıl buralara... gittiyse şimdi götürürüz demektir. Bir diplomatik şeydir. Samimidir elbette. Ama aynı zamanda da diplomatik bir şeydir.
Ama bunun toplumdaki karşılığını göstermek açısından yani Sürre Alayı'nın ya da Haç dönemine, Kabe'ye, Mekke'ye, Medine'ye olan sevgimizi, samimiyetini göstermesi açısından
tabii yapamaz Ertuğrul evladı sensiz. Can verir, cananı vermez Türkler. Ebedi hadimül haremeyiniz. Ölsek de Ravzan'ı ruhumuz bekler. Hı. Bunu bir İdris Sabih Bey isminde bir yüzbaşı yazmış. Osmanlı yüzbaşısı.
Ölsek de ruhumuz bekler.
Ölsek de Ravzan'ı, Ravza bahçe demektir. Evet. Yani Mekke Medine sembolü aslında Medine'dedir o Ravza ama ölsek de Ravza'nı ruhumuz bekler. Bu bir Osmanlı subayının samimi hislerini terennüm eden bir şey. Türk milleti için Mekke Medine'nin ne kadar emniyetli olduğunu gösteriyor. Buraların siyasi hakimiyeti mühim değildir. Türkler için oranın, Türklerin işte şudur budur ama samimi Müslümanlıkları bambaşkadır. Evet. Yani İslamiyet'e Arapça bilmedikleri halde, İslamiyet'in zuhurunda mevcut olmadıkları halde, yani üçüncü, dördüncü girendir millet olarak, İslamiyet'e bu kadar samimi olmaları çok dikkate şayan bir şeydir.
Peki Türkler dışında diğer Müslümanların işte Sürre alayına ya da Türklerin İslamiyet'e bakış açısına nasıldır?
Onun farkındalar. Ben Arap memleketlerinde bu mevzuda yazılımı çok sayıda kitap gördüm. Yani Osmanlı Devleti'nin
samimiyeti onlarda farklı.
Evet, onlar yani şöyle her millette biliyorsunuz etnosantrik hadiselere bakan insanlar vardır. Yani Türkleri Arap'tır, Türkleri beğenmez. İran'da da Türkleri beğenmez. Küçük görür. Nasıl bizde olduğu gibi. Ama aklı başında, aklı selim sahibi, bir ilim sahibi insanlar her zaman Türklerin Mekke Medine'ye, Harem'e olan hizmetlerini ikrar etmişlerdir. Buna dair kitaplar Arap memleketlerinde bizden daha fazladır.
Hem Sürre alaylarına hem de Haremeyn'e yapılan hizmetleri, özellikle hanım sultanların evet. ve haremde yaşayanların hizmetlerini evet. de konuşacağız kısa bir aradan sonra. Profesör Doktor Ekrem Buğra ikinci ile sohbetimiz devam ediyor. Sürre alaylarına ve haremeyne hizmetleri konuşuyoruz. Aslında hizmette birbirleriyle yarışmışlar cümlesinin tam anlamını Osmanlı Sarayı'nda evet. haremeyne yapılanlarda görüyoruz.
Sadece padişahlar değil, yani hanedan mensupları, ileri gelen devlet adamlarının haremeyne hizmeti meşkurdur, şaşılacak iştir. Yani şimdi biliyorsunuz Suudi Arabistan hükümeti iktidara geldikten sonra gerek o zamanki siyasi konjonktür sebebiyle gerek Suudi Arabistan'da hakim olan Vehhabilik mezhebi sebebiyle Mekke Medine'deki pek çok tarihi eser ortadan kaldırıldı. Bunlardan bir kısmı yol yapma, mescit genişletme, otel yapma bahanesiyle veya sebebiyle kaldırıldı. Bir kısmı da işte türbelere muhalif oldukları için kaldırıldı ve Mekke Medine'de
her şeye muhalifler, türbelere, mezara, mezar taşına
maalesef. Bu tabii Mekke Medine'de sanki Osmanlılar hiç geçmemiş gibi gösteriyor. Ama dikkatli nazarlar baktıkları zaman bütün bu tahribata rağmen Mekke Medine'de Osmanlı mührünü görebiliyorlar.
Hacca giden bir insan orada işlerin işleme biçiminde bile
evet.
Osmanlı izini görebiliyor.
Şimdi orada haccın ifası şu anda zaten Suudi Arabistan Kralı kendini Hademül Haremeyn-i Şerefeyn diyor. Tıpkı Osmanlıların ünvanı gibi. Ve bu işin tamamı Osmanlılar zamanında kurulmuş sisteme göre
evet,
devam
aynen
ediyor.
Aynen öyle devam ediyor.
Sadece bu değildir. Bütün Arap ülkelerinde ve Osmanlı'dan ayrılmış olan Balkan devletlerinde bürokrasi mesela böyledir. Mektepler ve mahkemeler böyledir. Balkan ülkeleri de hep bunu söylemiştir. Yani bu şekilde hareket ediyor. Osmanlı'dan kalma ananelere göre hareket ediyor. Yoksa devlet kurmak kolay değildir. Hmm. Sıfırdan bir şeyi başlatmak kolay değildir. Bir şeyin ananesini devam ettirmek kolaydır. Bu padişahlardan mesela Kanuni Sultan Süleyman çok mühimdir. Kanuni Sultan Süleyman Mekke'ye, Medine'ye, Kudüs'e çok hizmet etmiştir. Çok hizmet etmiştir. Kabe harap olmuştu. Kabe'yi tamir ettirdi. Çatısını tamir ettirdi. Mescid-i Nebevi'nin minarelerini yaptırdı. Metafı yaptırdı. Mescid-i Nebevi mihrap yaptırdı. Hazreti Peygamber'in kıldığı yerde kılmak edepsizlik olduğu için diye görüldüğü için yanına bir mihrap yaptırdı. Çok hizmeti olmuştur Kanuni Sultan Süleyman'ın. Sadece Kanuni Sultan Süleyman'ın değil, Kanuni Sultan Süleyman'ın bugün herkesin farklı bir şekilde tanıdığı zevcesi Hürrem Sultan'ın İstanbul'da çok hayır hasenatı olduğu gibi camiler, hastaneler, şu anda Haseki Hastanesi onun yaptırdığı bir hastanedir. Bakın kaç 500 senedir şifa dağıtıyor. Bu kadının bir günahı varsa da hepsi silinmiştir. Mekke Medine'de kadıncağız imaret yaptırdı. Mekke'de bir imaret, Medine'de bir imaret. İmaret nedir? Orada yaşayan fakirlere ve oradaki vazifelilere hatta hacılara yemek veren bir yer. Bu kolay bir şey değil. Bunu imaretlemek
yani
kolay bir şey değil.
Yani kurmakla bitmiyor tabii. Sonra orada dağıtılacak yemeği de sağlıyor.
Her gün
aslında.
Oraya yemek alınacak. Ayıklanacak, pişirilecek, dağıtılacak, yıkanacak. Bu bir iş yani. Bu bir iş.
Ve bunun parası ödeniyor.
Parasını ödüyor. Muntazaman para ödüyor. Her gün bunun parasını vakıflar yapmış. Mekke-i Mükerreme'ye aynı Haseki Hastanesi'nin benzeri bir hastane yapmış. Şifahane yapmıştır Hürrem Sultan. Kızı Mihrimah Sultan, Mekke Medine'de en büyük problem su. Şimdi insanlar anlamayabilir de eskiden sular borularla gelmiyordu. Açıkta geliyordu. Hmm. Her sene yapraklar ve topraklar vesaireyle kapanıyordu. Her sene suların
açık kanal sistemi açık kanal. Diyelim ona.
Her sene temizlenmesi icap ediyor. Mihrimah Sultan buraya uzun zaman temizlenme ihtiyacı olmayacak su kanalları yaptırdı. Uzaklardan su getirdi. Mekke ve Medine'yi suya kandırdı Mihrimah Sultan. Hmm. Sultan Kanuni Sultan Süleyman'ın kızı.
Ki bir insanın susuzluğunu gidermek ne sevap.
Çok sevap bir şeydir. Su hayrı çok evet. Sevaptır. Kuba Mescidini, Kıbrıtı Mescidini tamir ettirdi. Mescidini, Bebiye Kabe'ye avizeler astırdı. Kanuni Sultan Süleyman gümüş oluk var. Şimdi altın oluk var. Onu gümüşten yaptırdı. Yani Kabe'nin üzerine gelen Kabe'nin tavanını tamir ettirdi ya altına su geçmesin diye. O su oradan gümüşten akıyordu. Sultan Ahmet o zaten Resulullah'a aşıkı bir padişah onu altına çevirtti. Yani gümüşü beğenmedi. Kabe'de neden gümüş oluk? Şimdi altın oluk ondan kalmadı. Şimdi Mekke Müzesi'nde o. Sultan Ahmet'in taktığı.
Şimdi Topkapı Sarayı'nı gezenler mesela.
Orada da var. Orada da var bir kısmı. Oradan buraya getirilmiştir. Zemzem kuyusunu yaptırdı. Zemzem normalde akıyordu. Üzerine bir kuyu yaptırdı. Sonra Sultan Abdülhamit bunun üzerine çok çok çok sanatlı bir çeşme yaptırdı. Yani çeşmenin kendisi yıkıldı. Hmm. 60'lı yıllarda yıktılar. Lüzumsuz çünkü böyle bir şey. Kabe'nin için. Ama çok güzel bir binaydı. Yani harikulade resimleri var çünkü elimizde. 1900...
Yıkıp ne yaptılar yerine?
Yerine yer altına indirdiler zemzem şeyini. Yeri genişlettiler. Tabii niyeti yeri genişletmek ama bu kadar
altını
güzel.
Genişlet üstüne niye dokunuyorsun?
Üstünü
niye
yıkıyorsunuz? Yani yeri de onu mesela söküp başka 63 tekniklerinde belki bu mümkün değil. Bir de tabii Osmanlıların oradaki hakimiyetini silmek maksadı da vardır. Yani çok fazla burada Osman. Şimdi bakacaklar çok güzel bir zemzem şeysi. Çeşmesi. Bunu kim yaptı? Üzerinde yazan Sultan Abdülhamit, birinci Abdülhamit.
Hiçbir şey kalmamış
işte.
Mı?
Hemen hemen hiçbir şey kalmamıştır.
Birkaç Şanlıhan'dan falan bahsediyor.
Onlar Mekke Müzesi'nde. Hmm, hepsini Mekke Müzesi'nde. Şimdi Allah'a şükür ki son birkaç yıldır eskiye ait şeylerin çok ortadan kaldırılmıştı. Kalanları Mekke Müzesi'ne götürdüler. Eski kapıları, olukları. Şimdi Mekke'ye gidenler, hacca gidenler o Mekke Müzesi'nde az da olsa onları, bir kısmı da Topkapı Sarayı'nda da çok azı, onları görme imkanına sahip. Sultan Süleyman, Kanuni Sultan Süleyman Kabe'nin etrafında revakları yaptırdı. Eskiden revaklar yoktu. Evler bitiyordu. Tavaf yeri meydan gibiydi. Oraya o revakları yaptırdı. Hatta yakın zamanda onun yıkılması gündeme geldi. Arkasına daha büyüklerini yaptılar. Fakat öndekiler bütün zarafetiyle duruyor. Mimar Sinan eseridir. Sultan II. Selim onu tamamlattı. Sultan II. Selim'in de hacılara bir hizmeti var. Her hacca gidene bir baston verirmiş. Orada baston lazım olur diye. Marangozluğu vardı Sultan II. Selim'in.
Kendisi Sultan, mi yaparmış?
Kendisi yapardı evet. Sultan II. Selim'in marangozluğu vardı.
Ama
tabii ne kadar hacıya verebilir ama yapabildiği kadar. Sultan Abdülhamit de mesela mağlul askerlere kendi yaptığı devamlı baston yapardı. Her gün bir veya iki baston yapardı. Onu mağlul askerlere hediye verirdi. Yani hatta
madalya gibi.
Madalya gibi tabii. Bütün gün elinde düşünün o şey baston. Sultan 3. Murad'ın Mescid-i Nebevi'deki minber, bugün Cuma minberi 12 basamaklı. Sultan 3. Murad'a aittir. Hala duruyor o. Hala duruyor. Onu kaldırmadı çünkü harika bir şeydir. Minberdir o. Sultan 3. Mehmet onun oğlu Babü Selam üzerindeki minareyi yaptırmıştır. Eskiden Kabe örtüsü. Kabe biliyorsunuz taştan bir binadır. Hı hı. Onun üzerine siyah çok güzel ipekli dokumadan bir örtü örtülür.
İşlemeli.
Onun için kara donlu Beytullah derler. Kara elbiseli Beytullah. Hı. O Mısır'da işlenirdi. Mısır'da onun ne zamandan beri işlendiğine dair rivayetler muhteliftir. Eskiden Şam'da işlenirmiş. Halife Yezid zamanında başlamış. Sonra Mısır'a geçmiş. Memlükler her sene onu işliyor gönderiyor. Mısır Osmanlılar tarafından fethedildikten sonra da oradan gitmeye başladı. Sultan Ahmet bu artık orada bir hatalar oldu dokumasında. Hmm. Bu dedikodu Sultan Ahmet'e ulaşınca çok üzüldü. Bunun üzerine dedik hayır. Kabe örtüsü bundan sonra İstanbul'da dokunacak.
Ben de
İstanbul'dan gidecek. Hmm. Ben göreceğim. Ben hazırlatacağım. Bugün Beylerbeyi Camii'nin olduğu yer Sultan Hamid Evvel Camii'dir. Onun olduğu yer Kabe örtüsünün atölyesiydi. Sadece Kabe örtüsü için başka bir şey yok. Yani başka bir şey
dokunmaz. Bir yıl boyunca buna hazırlanıyor yani.
Şeyle alakalı örtüler, puşideler, Hazreti Peygamber türbesinin önüne örtülecek örtüler.
Bir yıl boyunca bunu yapıyor yani.
Sadece bu işe bakardı. Yani başka şeye o kadar kıymet veriyordu ki başka şeye mahal vermesin diye. Sultanahmet'in zaten hizmetlerini çok meşgul olduğunu söylemiştik. Oraya da çok hizmeti vardır. Mekke Medine'ye de çok hizmeti vardır. Kandiller göndermiştir. Şamdanlar göndermiştir. Süsleyici çok şey yapmıştır.
Şamdanlardan hiç mi yok? O
var var. Mekke Müzesi'nde var onlar.
Müze dışında.
Buraya da geldi. Buraya da birkaç tanesi buraya da geldi.
Ama günlük mesela Herhangi bir yerde gezdiğinizde haçta göremiyorsunuz.
Yok, göremezsiniz. Bunlar hepsi kaldırıldı. Yok, şimdi artık elektrik
En yakında Kabe'de görünmeyecek hale gelecek neredeyse.
Sonu da söyleyeceğim. Kadar, evet. Sultan 4. Murad'a aittir Kabe'nin binası. Ondan önceki iki bina günümüze intikal etmedi. Yani bu bina, şu andaki bina Sultan 4. yıkıldı selle. Sultan 4. Murad bu binayı tekrar yaptırdı. Osmanlılar sizin dediğiniz gibi bir kanun çıkartmıştı. Mekke'de Kabe'den, Medine'de Hazreti Peygamber'in türbesinden daha yüksek bina yapılamazdı. Onun için düz olduğu için nereden girerseniz girin Kabe'yi ve Peygamberimizin türbesini uzaktan görme imkanına sahiptiniz. Hatta Nabi meşhur hacda giderken sürre alayıyla uzaktan Hazreti Peygamber'in türbesi görünce bakıyor ki Vali Paşa uyuyor. Hemen elini kulağına atıyor. Sakın terki edepten küyü mahbubu hüdadır bu. Hmm. Nazargahı Mustafa onu söylüyor meşhur. Vali'yi uyandırmak için. Ama Kabe'yi şeyi gördüğü için, Peygamber'in türbesini gördüğü için şimdi Peygamber'in türbesini görmek mümkün değil. Birer Hollywood stüdyosu gibi olmuştur. O kadar yüksek binalar vardır ki Kabe ve Hazreti Peygamber'in türbesi arada kalmış böyle küçük birer sevimli birer minyatür abidesi gibi olmuştur maalesef. Bu da işte şimdikilerin Osmanlılardan farkını gösteriyor.
Şimdi mesela bir de Türklerin tabii şöyle düşünün, o yüksek binalardan birindesiniz. Nasıl uyuyacaksınız? Ayağınızı başınızı ne tarafa çevireceksiniz?
O da var tabii. Yani bu hizmet böyle devam etti Sultan 4. Murat'tan sonra. Sultan 4. Mehmet Kabe'nin zemini topraktı. Oraya kâşi tuğlalar serdirdi. Kâşi tuğlalar güneşte ısınır. Fakat sıcağı absorbe eder. Bastığın zaman serindir. Kâşi tuğlalar pahalıdır. Onlara döşetti oraya ki hacılar çıplak gezerken ayakları yanmasın diye. Sultan 2. Mustafa Hazreti Peygamber'in doğduğu eve bir cami yaptırdı. Harabeler üzerine ve mevlüt okuma ananesi başlattı. Her sene orada mevlüt okunuyordu. Mekkeliler elinde mumlarla Mekke sokaklarını gezip ilahiler söylüyorlardı. Bunu da Sultan 2. Mustafa başlatmıştır. Bu adeti. Sultan 1. Abdülhamit'in zemzem kuyusunu yaptığını söyledim. Mescid-i Nebevi'de de çok hizmeti vardır. Ben gittiğimde onun Hazreti Peygamber'i öven bir naatı duvardaydı. Onun yeğeni Sultan 3. Selim'in de çok güzel bir naatı vardır. Şefaat Ya Resulallah diye bittiği için ben oradayken onu söktüler. 92 senesinde o naatı paramparça ettiler. Biz Allah'tan ki Ali Hüsrevoğlu vardı Hattat, orada çalışan, bir gece gittik. O Mescid-i Nebevi'nin hafriyatının atıldığı atölyede o şeyi naatı dizdik, sıraya tanıyorduk. Çünkü direklerin üzerinde onların üzerinden söküldü. Ya, fotoğrafını çektik ki o naat kaybolmasın. Belki bir yere geçmemiştir
yani
diye.
Yani o parçalar gitti.
Zaten Ya Resulallah kazımışlardı. Hı-hı. Şefaati inanmadıkları için Şefaati Ya Resulallah kazımışlardı. Ama biz anlıyorduk orada Şefaati Ya Resulallah. Diğer naatı da söktüler. Oraları badana ettiler. Bu çok büyük bir kayıptır ama en azından kaybolmadı o naat. Sultan 3. Selim'e ait.
Emeğinize sağlık.
Sultan 3. Selim zamanında bir felaket oldu orada. Vehhabilik ortaya çıktı. Ve Vehhabiler bütün Mekke Medine'yi işgal ettiler. Orada ne kadar türbe varsa yakıp yıktılar. Sultan 2. Mahmut zamanında Kavalalı Mehmet Ali Paşa ve oğlu Tosun Paşa, filmlere mevzu olmuştur ismi, oraya asker çıkarttı. Vehhabileri tedip etti. Mekke Medine'yi tekrar kurtardı. Bu sefer Sultan 2. Mahmut Kanuni Sultan Süleyman gibi bir hizmete başladı. Vehhabilerin harap ettiği bütün türbeleri, Kabe'yi, Mescid-i Nebevi'yi tamir ettirdi. Bugünkü Yeşil Kubbe Sultan 2. Mahmut'tan kalmadır. Çok hizmeti olmuştur Sultan 2. Mahmud'un. Hatta çok güzel bir Şam'dan göndermiş. Şam'dan ihtiyaç eyledim cüreti Ya Resulallah. Maksadım ulyaya hizmettir Ya Resulallah diye başlıyor. Çok güzel bir naat. Naat demek Hazreti Peygamber'i öven şiirler demektir.
Evet.
O şiiri göndermişler ve Sultan 2. Mahmud'un hizmeti çok büyüktür şeye. Mescid-i Nebevi'ye hizmeti çok büyüktür. Fakat onun oğlu Sultan Abdülmecid Mescid-i Nebevi'ye ve Kabe'ye o kadar çok hizmet etmiştir ki bana şimdi sorsanız Osmanlı padişahları içinde Mekke ve Medine'ye en çok hizmet eden padişah kimdir deseniz Sultan Abdülmecid'dir. Halbuki Sultan Abdülmecid Tanzimat padişahı, Frenk Meşrep öyle zannedilir.
Ve bütçesi de baktığınız zaman diğerlerine göre
700 bin lira harcamış. En zor zamanda oraya 700 bin altın harcamış. Ama bugünkü Mekke'deki Mekke'yi tamir ettirdi. Ama Medine'de çok hizmeti var. Medine'deki Mescid-i Nebevi harap olmuştu. Onu yeniledi. Oraya bir kapı açtırdı. Hala tuğrası orada gözükmektedir. Bab-ı Mecidi kapının adı da onu Allah'tan değiştirmemişler. Şu andaki Mescid-i Nebevi ondan kalmadır. Çok muazzam hizmetleri vardı. Mekke Medine'lilere çok hizmet ederdi. Hatta tamirat bitip de oraya bir kitabe asılacağı zaman kendisi için şahane malumunuz royal aman aman dedi peygamberin memleketine şahane yazılmaz dedi. İki cihanın sultanı odur onu silin dedi. Şiirde şahane geçmeyecek dedi kendisi için. şahane kelimesinin geçmesine...
O sıfatı kabul etmedi.
Evet, izin vermedi. Medineliler mektup yazmışlar şeye, Baba Ali'ye şikayet gibi bir talepleri var. O da hastaymış, verem hastasıydı biliyorsunuz. Yatakta yatıyor artık ölmek üzere. Efendim Medinelilerin bir arızası var deyince beni doğrultun diyor. Peygamberin hemşerilerinin mektubunu...
saygı gösteriyor.
Kaldırıyor, onu okuyorlar. Ondan sonra diyor ki Medinelilerden böyle bir talep gelmesi bizim için utançtır diyor. Bunu bizim bilip yapmamız evet. lazımdı. Ne istiyorlarsa yapın Resulullah'ın şeyleridir. Mevarid-i Mecidiye diye kilisede Işıkı Efendi'nin bir kitabı var. Orada Sultan Abdülmecid'in bu hizmetleri anlatılıyor. Hatta Işıkı Efendi padişahın kerametlerinden bahsediyor. Rüyasında gördüğünü, daha sonra o rüyasını kendine anlattığını, saraya kabul ettiğini falan anlatıyor. Sultan Abdülmecid tablosu bambaşkadır. Mevarid-i Mecidiye'yi okuyanlar hayret ederler. Orada bir de hadise olmuştur. Onu da Osmanlı devlet adamı kültürünü anlatmak için anlatayım. Çok para sarf etti. Mescid-i Nebevi tamamlandı. Tamamlandığı gün merasim yapılacak. Padişahın tuğrası asılacak. Adet budur. O gün haber geldi ki Sultan Abdülmecid vefat etti. Sultan Abdülaziz tahta çıktı. Bütün dünyada adettir. Bir bina açılacağı zaman kim? Tahtta kimse onun tuğrası asılır veya onun ismini yapılır. Nitekim Nur Osmaniye. Sultan Mahmut yaptırdı. Fakat açılışı Sultan 3. Osman zamanında. Onun için adı Nur Osmaniye. Arif Hikmet Bey Mekke kadısıydı. Medine kadısıydı. Medine kumandanına dedi ki, efendim dedi, siz Sultan Abdülmecid'in buraya ne kadar hizmet ettiğini biliyorsunuz. Hatta oranın bir maketini yaptırmış. Dolmabahçe Sarayı'nda. Her gün gelen haberlerle işte buraya bunu şunu yaptılar, buraya bunu yaptılar diye o maket üzerinde takip edermiş. Sultan Abdülmecid'in torunu Osman Bayezid Efendi Türkiye'ye geldiği zaman hanedan reisiydi. Topkapı Sarayı'nı beraber gezdik.
Öyle bir bölüm var.
Bölüm var. O orada duruyor.
Evet.
Şimdi şehzade çok yaşlıydı. Her yere baktı. Elmaslar, taşlar, maçlar şöyle baktı. Bunun önünde 10 dakika durdu. Ben anlattım. Onlar anlatmadılar. Onlar önden geçiyorlar. Dedim bir maket zaten. Dedim efendim bu sizin dedenizin. İşte böyle bunu size anlattım anlatınca. 10 dakika ayrılmadı önünden. Her şeyden çok onunla alakalı. Dedim sizin dediniz böyle bir insandı işte. Oturduğu yerde onu takip ediyordu. Arif Hikmet Bey böyle söyleyince kumandan diyor ki haklısınız diyor. Siz diyor Sultan Abdülaziz'in tahta çıktığına dair fermanı bir gün geç okuyun.
Bekletin.
Biz bugün tuğrayı takalım. Ertesi günü Sultan Abdülaziz'in cülus fermanı okusun. Kumandan böyle bir Arif Hikmet Bey'in gayretiyle. Sultan Abdülaziz bunu duyuyor. Ne yapar?
Yani başka
Arif
bir
Hikmet
padişah
Bey'i
olsa.
Arif Hikmet yaptı.
Evet başka ağabeyine birisi olsa
olan,
kızar.
Ama... Ağabeyine olan sadakatinden dolayı.
Daha doğrusu adalete olan
evet,
değil
evet.
mi
Adalet
aslında?
Adalet ve sadakat evet. evet. Yani burada haksızlık da yok. Neticede kanun böyle ama evet. yani ortada bir de bu hizmet var. Sultan evet. Abdülmecid'in yaptığı hizmetler
o
var.
O kapı kalmış. Her şey belki değişti ama o kapı kalmış.
Şu anda
o
tuğra hala duruyor. Hacca giden o Bab-ı Mecidi ve üzerinde Sultan Abdülmecid'in tuğrasını görüyor. Ve Osmanlı padişahlarının ne kadar hizmet ettiğini oradan anlarlar. Sultan Abdülmecid'in oğlu Sultan Abdülhamid'in de çok hizmeti vardır oraya. Evet. Bütün oradaki binaları tamir ettirdi ve en mühim hizmeti de oraya tren yolu yaptı.
Evet,
Hicaz Demiryolu.
Çok tartışılan. Evet. Hatta şimdi de yani bizim sınırlarımızın dışında kalacağı belli olan artık neredeyse bir demir yoluna. Neden bu kadar para harcandı tartışmalarını da beraberinde
ya,
getiren bir başlık.
Bütün dünya Müslümanlar oraya para gönderdiler. Bir kuruş kredi alınmadı. Ne Dünya Bankası'ndan, ne bilmem şundan,
üstelik
ne bundan.
De,
halktan vergi alınmadı.
Kredi vermek için
yarıştılar.
Yarıştı devletler.
Yarıştılar ve almadı. Halk yardım etti. Bakın halktan para toplanmadı. Vergi konmadı, ek vergi konmadı. Halk yardım etti. Dünya Müslümanları Hindistan'dan, Endonezya'dan, Cava'dan, Güney Afrika'dan yardımlar geldi. Padişah da, hanedan da çok para verdi. Vezirler, paşalar para verdiler. Milli sermayeyle yapıldı. Hiç kimsenin emeği yoktur o tren yolu. Ve böylece hac yolu emniyete alındı. Sürre alayı artık zaten bir müddettir Sultan Aziz'den beri denizden gidiyordu. Artık tren yoluyla gitmeye başladı. Bu Medine'ye kadar gidiyordu.
Orada bir hassasiyet de var.
Medine'ye yaklaşınca emir vermiş. Şeyler yavaşlasın, trenler gürültü olmasın. Hatta Mekke Medine tamiratı yapılırken Hacer sanayini yani taş kırma atölyesini şehrin dışına kurdurmuş ki tak tak tak sesler Medinelileri ve peygamberimizin ruhunu evet, rahatsız evet. etmesin diye. Hatta oradaki yaşayanlar bana anlattılar. Çekişlere keçe vurdurtmuş. Tak diye ses çıkmadı. Keçeye sarılı vurduğunuz zaman bu kadar hassasiyeti olmuştur Sultan Abdülhamid'in. Rayların üzerinde de Hâzâ min hayrâtı Sultan Abdülhamid Hân-ı Gâzî, azzehû nasrûhû. Bu onun hayratıdır. Yani burada bir tevazu var. Hacılar trenle giderken ismi de halifenin raylarda, onların ayaklarının altında. Aynı hassasiyeti babası göstermiş. Sultan Abdülmecid Kabe'ye taş döşeteceği zaman yine kâşi tuğlalar yıpranmış. Her bir tuğlanın altına Abdülmecid diye yazdırmış. Benim ismim hacıların ayaklarının altında kalsın diye. Evet. Bu hizmet 1916'ya kadar devam etti. Ve dediğim gibi damat Ferit Paşa, herkesin dudak büktüğü kişi, ki çok vatansever bir insandı, bu hizmeti devam ettirmeye talip oldu ama müttefikler elbette ki burada Türklerin prestijinin, itibarının ve İslamiyet'e hizmetlerinin hatırlanacağı böyle bir şeyi, elbette ki teklifi reddettiler.
Hizmetimiz kalpten.
Elbette bunlar Allah rızası için, evet. Göstermelik değil. Çünkü göstermelik hizmete gerek yok. Zaten sizin toprağınız orası. Yani Mekke Medine'deki halkı kendinize çekeceksiniz, oyalayacaksınız. Öyle bir şey yok. Yani oraya hizmet etmenizin size hiçbir getirisi yok. Hiç. O zaman şimdiki gibi haberleşmede yok ki basın toplantısı yaptık, şuraya şunu yaptık, buraya bunu yaptık diyesiniz, duyarsınız. Yani onun için bunların tamamen Allah rızası için ihlasla yapıldığı aşikardır.
Çok enteresan. Mesela Anadolu'da, Balkanlardan birisi de çıkıp dememiş ki ya oraya onu yaptın da niye buraya yapmadın?
Her yere yapmış ama orası müstesna.
Mesela şimdi oraya her sene yeniden, her evet. sene en güzeli, her sene çok büyük hassasiyetle. Şimdi böyle baktığınızda üstelik de oradan da toplanan ve yardımlarla. Oradan,
bir de Hicaz'dan.
Herkes isteyerek desteklemiş.
Bir de vergi alamıyorsunuz. Oranın zaten fakir yer. Oradan size hazinenize çok bir getiri yok. Orası stratejik bir yerdir. Yani ama Müslümanlık, halifelik bunu icap ettirir. Yavuz Sultan Selim Mısır seferinden dönüşte Halep Ulu Camii'nde adına hutbe okunurken Hakimül Haremeyn-i Şerifeyn dediler. Mekke Medine'nin hakimi bir dakika dedi. Bir dakika olmaz. Hadimül Haremeyn-i Şerifeyn. Mekke Medine'nin hizmetçisi. Bütün Osmanlı padişahları, Osmanlı padişahlarının tebaası kendini Mekke Medine'nin bir saraplar falan değil bu mesele. Mekke Medine mübarek yerlerdir. Buranın hizmetine kendilerini adamış. Ve bu zor şartlarda yapılan hizmettir. Evet. Şimdi Suud hükümetinin yaptığı hizmetler tamam, herkes beğeniyor, güzel ama zaten zengin. Evet. Zaten dünya kadar petrol geliri var. Bir de tanıtım imajı var kendisini. Dünya Müslümanları içine bakın biz Mekke Medine'ye hizmet ediyoruz. Osmanlı'nın böyle bir şey yokken buralara bu kadar emek vermesi ve gece gündüz bunu düşünmesi hakikaten çok meşgul
Allah
bir hizmettir.
Rahmet eylesin hepsine.
Amin. Hepsini minnetle, rahmetle anıyoruz.
Evet, anıyoruz. Çok teşekkür
ederim. Ben teşekkür ederim. Olun.